Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Meryem suresini anlatıyorduk sizlere. İnşallah bugün de Meryem suresinin 83. ayet-i kerimesinden itibaren devam ediyoruz. İnşallah bugünkü sohbetimizde bu sureyi de tamamlamış olacağız. Bundan önceki ayeti kerimelerde Rabbimiz bizlere As bin Vail'in olayından bahsederek Habban bin Art radıyallahu anh demircilik yapan bir Müslümandı da Habbab bin Art'ın müşriklerden olan As bin Vail'den alacağı vardı. Kendisinden bu alacağını istemeye gidince de hayır cevabını alıp ve kendisine şöyle bir hitapta bulunmuş idi As bin Vail. Muhammed Aleyhisselam'ı inkar etmedikçe sana olan borcumu kesinlikle ödemeyeceğim dedi de bunun üzerine Habbab radıyallahu anh As bin Vail'e şöyle cevap verdi. Peygamberimizi inkar etmesi teklifi karşısında vallahi Muhammed'i inkar etmem. Habbab sen ölüp de tekrar diriltilince gelirsin. Nasıl olsa yine karşılaşacağız dedi. As bin Vail de Habbab bin Art'a şöyle cevap veriyor. Madem ki ben öleceğim, tekrar dirileceğim, o zaman da mallarım olacak, o zaman evlatlarım olacak, o zaman ben ölmesem bile çocuklarım bu malımla, çocuklarımla sana borcumu öderim diyerek Habbab'la böyle bir alay etmesi vardı. Bunun üzerine Rabbimiz işte kendisine ileride bunun yalnız kalacağını, ne malının ne evladının da kendisine fayda vermeyeceğini belirterek, onun dilediğine biz varis oluruz, malı ve evladı bize kalır, kendisi de o gün Allah'ın huzurunda yapayalnız kalır demiş idi. Bazen gerek Peygamberimiz zamanındaki müşriklere, din düşmanlarına, gerekse Peygamberimizden önce yaşamış olan peygamberlerimizin karşısındaki gruplara ve bugün de böyledir İslam'ın karşısında olan zümreler içerisinde, dünyalıktan olmak üzere zaman zaman itibar kazanmış ve kuvvet kazanmış olanlar olabilir. Bunların itibar kazanmış olmalarından dolayı da kendilerince bir takım güç ve güçler elde ettiklerini düşünerek kendilerine bir itibar ve kuvvet olsun diye Allah'tan başkasında kendilerini ilah edinirler. Bu güç ve kuvvetin, bu itibarın Allah'tan değil de Allah'tan başkasını dost edinmenin neticesinde edindiklerini iddia ederler. Sanki Allah'ı bırakmış olmakla onlar başka bir güce inanmış olmakla, başka bir sistemin içerisinde olmuş olmakla kendilerine büyük bir itibar, güç ve kuvvet kazandıklarını zannederler. Halbuki Allah-u Teala bunlara da güç ve kuvvet zaman içerisinde veriyor ki onların ahirette karşılaşacakları o acıklı azabın biraz daha kuvvetlice olması için, bu da Allah tarafından kendilerine verilen bir mühlet olduğunu bilmezler, farkında bile olmazlar. Ama Allah-u Teala bizlere bunları hatırlatarak diyor ki, onlara vermiş olduğumuz mal, mülk ve itibar, dünyevi itibar, sakın ola ki sizi üzmesin, biz onların ahirette karşılaşacakları azabın çok da şiddetli, çok da güçlü bir şekilde olması için onlara zaman zaman böyle şeyler tanırız. Onların bu dünyada peşinden koştukları, Allah'tan başka dost edindikleri, ilah edindikleri, taptıkları var ya, onların ibadetlerini onlar kıyamet gününde Allah onları karşı karşıya getirdiği zaman onların ibadetlerini tanımayacaklar ve onlara hatta hasım bile olacaklardır. Onlar kendilerine bu ibadet eden insanlara ilah olarak kabul ettikleri şöyle diyecekler. Biz onlardan bize tapınmalarını istemedik. Bu akılsız topluluğun bize taptığından da haberimiz de yoktu şeklinde bugün peşinden koştukları, Rab yerine koydukları, Allah yerine koydukları, Allah'tan beklediklerini onlardan bekledikleri bu ilahlar, sahte ilahlar, o gün kendilerine diyecekler ki, bizim herhangi bir insanın bize taptığından bizim haberimiz yok. Biz bunlara biz ilahız, biz Rab olduk, bizim peşimizden gelin demedik. Bunlar kendi kendilerine bize Rab edindiler diyecekler. Dolayısıyla Dolayısıyla bize hatırlatılan ve bize önerilen, bugünün insanı hatırlatılan en önemli özelliklerden bir tanesi, insanın bu dünyada yaşarken kimi ilah edineceği, kimi Rab edineceğini iyi bilmesi ve öyle bir birisini ilah, öyle bir gücü ve kuvveti Rab edinmesi lazım ki, o insanın sadece bu dünyadaki hayatını düzenlemekle kalmayıp, ahiret hayatını da düzenlemesi, ahiret hayatını da mutlu etmesi lazım. Böyle öbür dünyada ne dostun, ne arkadaşlığın, ne paranın, ne malın, ne evladın, ne annenin, ne babanın, hiçbir nefsin, hiçbir nefse, hiçbir kişinin, hiçbir kişiye fayda vermeyeceği bir günde, sadece Allah'ın olduğu bir günde, kendisine yardım edici olarak sadece Allah'ın olduğu bir günü düşünerek, sadece Allah'a dost edinmesi, onun peşinden gitmesi, bu dünyada Allah'tan başkanı Rab edinmemesi gerekiyor insanoğlunun. İşte Rabbimiz bunu bizlere hatırlattı ve dedi ki, gelin o gün sizlerden ayrı kalacak olan, sizleri tanımayacak ve sizinle arasında neredeyse bir hasım olacağınız bu sahte ilahların peşinden gitmeyin dedi. Elem tera enna erselne şeyatina alel kafirine teuzzuhum ezza. Bu 83. ayet-i kerime de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Rabbimiz hitap ederek, ey Resulüm, ey Peygamberim, sen görmedin mi? Biz kafirlerin üzerine kendilerini iyice isyankarlığa sevk eden şeytanları gönderdik. Allahu Teala'nın bu dünyadaki kafirler üzerine kendisine daha yapılan hak daveti kabul etmemeleri, hidayet yolunu seçmemeleri ve bu seçim seçmeme konusunda da ısrarcı davranmaları neticesinde Allah onların kalplerini mühürlediği için, Allah onların basiretlerini bağladığı için, işitmeleri artık mühürlenmiş olduğu için, hakikate karşı da kulakları kapalı olduğundan dolayı, Allah-u Teala bunların üzerine artık isyankarlıklarının daha da artması için, kendilerinin üzerine isyana sevk edecek olan, dalalete çokça götürecek olan bir takım şeytanları onların üzerine gönderir. Tabii ki buradaki şeytanla kastedilen şey, şeytan dendiği zaman şunu anlamalıyız. Bir Allahu Teala iblis denen bir varlık var. İlk defa şeytan olmuş. Şeytan olma nedeni de Allahu Teala'nın emrine karşı gelmekten dolayı iblis ismindeki bu cin şeytan oluverdi. Şeytan olma nedeni Allah'ın emrine karşı gelmektir. Ondan sonrakiler ise Kur'an'ın ifadesiyle bize bildirdiğine göre iki tane şeytan dediğimiz varlığın iki kaynaktan ürediğini görüyoruz. Bunlar ya insan şeytanlarıdır ya da cin şeytanlarıdır. İşte Allahu Teala insan ve cin şeytanları dediğimiz, yalnız şunu belirtelim. İblisteki şeytan olma özelliğini Allahu Teala kıyamet gününe kadar ona böyle bir süre verdi. Onun şeytanlığı bakidir. Kıyamete kadar bakidir. Kıyamette birlikte bütün canlara birlikte o da yok olup gidecektir. Ama bunun dışındaki bizim insan ve cin şeytanı dediklerimiz ise zaman zaman şeytan olurlar, zaman zaman da şeytanlıktan vazgeçebilirler. İşte bu Allahu Teala'nın kafirlerin küfründe ısrarcı olmaları neticesinde insan ve cin şeytanları onların karşısına çıkartmak suretiyle onların şeytanları azmalarını, isyankarlıkta çok ileri noktalara gitmeleri için Allahu Teala şeytanları onun üzerine gönderiyor ki onlar bu isyanlarında daha da ileri boyutlara ulaşsın. Çünkü daha önceden kendisine yapılan tebliğe, kendisine yapılan davete duyarsız kalmış, ilgisiz kalmış, alakasız kalmış, peygamberle alay etmiş, Müslümanlarla alay etmiş, Allah'ın kitabını reddetmiş, Allah'ın ilahi mesaja karşı kulaklarını tıkamış, dünyanın lehviyatına, oyununa, eğlencesine açık olmuş da Allah'ın kitabını okumaktan ve Allah'ın kitabını dinlemekten rahatsızlık duymuş. Bundan dolayı da Allahu Teala diyor ki, madem ki sen hakikate karşı kapalı oldun, ilahi mesajı reddettin, vahiy bilgisini kabul etmedin, öyleyse buyur, sapıklığında, dalaletinde, isyanında ne kadar yapabilirsen yap bakalım. Bunlar hesabı sorulmayacak zannetme. Bunun için de Allahu Teala ona bu azgınlığında daha da ileri gitmesi için isyankarlığa sevk eden şeytanları peşi sırada onun karşısına çıkarmaya devam ediyor Rabbimiz. Bundan sonra da yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ve biz Müslümanlara Allahu Teala hitap ederek diyor ki: "Fela tec'al aleyhim innema ne'uddu lehum adda." Ey peygamberim, ey Müslümanlar, öyleyse onlar hakkında sizler acele etmeyin. Biz onlar için günlerini teker teker sayıyoruz. Yani onların bu içinde bulundukları, bir, ne kadar çok günaha girdiklerini tek tek not ediyoruz. İki, onlar için Allah tarafından takdir edilmiş olan, verilecek olan cezanın gününde ne zaman geleceğini biz hesabını, kitabını biliyoruz. Onları tek tek saymışız, belirtmişiz. Siz bu konuda aceleci davranmayın. Neden gelmiyor, neden bunların başına bir bela ve musibet gelmiyor şeklinde bir serzenişiniz olmasın. Bunun hesabı ve kitabı kafirin küfrünün neticesinde ne tür bir azapla karşı karşıya kalacağı, dünyevi bir azap mı olacak, yoksa Allahu Teala ona ahirette uhrevi bir ceza mı verecek, cehenneme mi gönderecek, bunların hesabını Allah en güzel bilendir. Onun için siz bu insanlara, asilere, isyankarlara ceza verme noktasında aceleci davranmayın. Bunun hesabını ve kitabını Allah en seri şekilde, en adil şekilde, onların hak ettiği kadarıyla da, fazlasıyla da zulmederek değil, onlara hak etmediği bir cezayı değil, hak ettikleri bir cezayı da onların kendilerine tattıracaktır ki Allah göstermesin. Tabii bugün anlatıldığı gibi değil, bu yaşandığı zaman görülebilecek olan bir olaydır ve etrafında bugün insanlar bir suç işledikleri zaman belki dünyevi cezalardan kurtulmak için bir dostunu, belki malı, belki de evladı kendisine fayda verebilir. Ama o gün Allah'ın cezasıyla karşı karşıya kalındığı zaman ne evladı, ne malı, ne de eşi ve dostu kendisine hiçbir yardımı ve yararı dokunmayacaktır. İşte Allahu Teala da bizlere bunları hatırlatarak bizlerin bu kafirlerin azgınlıkları noktasında bizim bunlarla ilgili olarak acele etmemize, üzünlenmemize veya kendi kendimize niye bunlara bir ceza gelmiyor diye hayıflanmamıza gerek yok. Bunların hepsi Allah tarafından bilinmekte ve görülmektedir. Yeri ve zamanı gelince onlar hak ettiği cezayı en seri bir şekilde tadacaklardır. Allahu Teala bize onları hemen haber veriverdi. Onların işkencelerine, yani bize ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o günkü şartlar içerisinde veya bugün kafirin zulmü altında kalmış olanlara şöyle hitap ediyor Allahu Teala: onların işkencelerine bir müddet daha sabret, onların cezalandırma zamanı yaklaşıyor. Çünkü biz onlara belirli bir zamana kadar mühlet verdik ve bu sürenin bitmesine de izin verdik. Yani onların hak ettiği cezanın en seri şekilde Allah tarafından verileceği böylece garanti altına alınmış oluyor. Evet. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْتَى. Takva sahiplerine biz heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız bir günde, يَوْمَ o günde نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ, Allah'tan sakınanların, Allah'ın emirlerine karşı yerine getirme noktasında titizlik gösterenleri, Allah'ın emirlerini hiçbir kulun emrine denk tutmayanları, Allah'tan korkan, Allah'tan korktuğu gibi bir başkasından korkmayanları ve Allah'ın emrini yerine getirirken de dünyevi olarak belki birçok şeyler kaybedebilirim ama Allah'ın emrini yerine getirmenin mutluluğunu, hazzını, zevkini yaşayanlar, dünyevi zevklerden uzak olarak Allah'ın kendine ahiret zevkini dünyevi zevklere tercih edenler var ya, İler Rahmani Vefta, Allahu Teala diyor ki biz o takva sahiplerini heyet halinde topluca çok merhametli olan, rahmet sahibi olan ve kullarına acıyan, hoşgörülü olan, toleranslı olan Allah'ın huzurunda toplayacağız. Ve nesukul mücrimine ila cehenneme virda, bir de bir başka olay daha olacak. Günahkarları da o gün susuz olarak cehenneme göndereceğimiz bir gün de var. Bütün Müslümanları, müttakileri heyetler halinde topluca çok merhametli olan Allah'ın huzurunda toplanacağı bir gün gelecek. Yine aynı günde ve nesukul mücrimine ila cehenneme virda, mücrimler de suçlular da Allah ve peygambere karşı gelmek suretiyle suç işlemiş olanlar var ya, onları da Allahu Teala susuz bir cehenneme katacağını belirterek İşte böyle bir günde la yemlikune şefaate illa men ittahada indar rahmani ahda. Öyle bir günde de Rahman'ın Allah'ın nezdinde söz ve izin alandan başkasının şefaati de güçleri yetmeyecektir. Bu şefaat konusunda da biraz üzerinde durmamız gerekiyor. Bu iki noktayı ifade ettiğini görüyoruz. Şefaat ancak bu ayet-i kerimeyle, yani hem mücrimleri hem müttakiler noktasında la yemlikune şefaatu, o gün şefaat etmeye hiç kimse yetkili olamayacak, illa ancak men ittehaze inder rahmane ahda, ancak Allah tarafından kendilerine izin alandan başkasının şefaat etmeye de şefaat de güçleri yetmeyecektir dedikten sonra bu ayet-i kerimede iki noktaya dikkat çekildiğini görüyoruz. Bunlardan birincisi, şefaat etmek, yani günahkar olan bir Müslümanın affedilmesi, ancak onun için Rahman'dan izin alabilen, yani dünyadayken Allah'a inanan ve onun bağışlanmasına layık bir hale gelen kimse için geçerli olacaktır. Yani sadece böyle bir kimse için şefaat edilecektir. İkinci nokta ise, sadece Rahman'ın izin verdiği bir kimse başkaları için şefaat edebilecektir. Kişilerin hiçbir sebep olmaksızın şefaatçi kabul ettikleri kimseler değil. Yani bugün şefaat noktasında bir şefaat eden var, bir de şefaat edilecek olan insanlar var. Şefaat edilecek olan da, şefaat edecek olan da tamamen hiç kimsenin kendisinin bildiği ve bileceği bir olay değil. Şefaat yetkisinin hem edilecek açısından hem de şefaat edecek kimse açısından sadece Allah'ın belirlediğini öğreniyoruz biz bu ayet-i kerimeden. Yani bu dünyada bir insanın bir başkasına sen benim için şefaat edebilir misin dese, o da tamam ben sana şefaat edeceğim demesi bu ayet-i kerime göre çok çok yanlış bir ifadedir. Çok çok yanlış bir sözdür. Şefaat etme yetkisini Allah-u Teala, kime şefaat edileceğini de Allah biliyor, kimin şefaat edeceğini de Allah biliyor. Allah'tan başka ne şefaat edileceği belirleme yetkisi bir kimsede var, ne de şefaat etme yetkisi var. Allah-u Teala'nın izin verdiği kimseler, İzin verdiği kimselere şefaat edeceklerdir. Bu bugün bilinen peygamberler doğrudur, şefaat edecektir, ama kime şefaat edecekler onlar da bilmiyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir kere bu mümin, Allah'a inanan bir kimse olacak. Allah'ın bağışlamasına layık bir hale gelen kimse için geçer olacak. Yani sadece böyle bir kimse için şefaat edilecektir. İnancı olmayan, imanı olmayan bir kimse için şefaatin geçerli olmadığını biz daha önceden biliyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Talib'in ölümünün son zamanlarında kendisine amcacığım ne olursun gel kelime-i tevhid getir de Allah'ın dinine gir dediği zaman Ebu Talib ben Abdülmuttalib'in dini üzere öleceğim demiş idi de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da kendisine eğer Allah bana izin verirse, Rabbim bana izin verirse senin için af dileyeceğim, özür dileyeceğim dediği zaman Allah-u Teala Peygamberimizi uyararak cehennem ehli oldukları açıkça belli olduktan sonra velev ki akraba bile olsalar peygambere ve mümin erkeğe, müminlere af dilemek yakışmaz diyerek bu sözü kesip atmış idim. Yine daha önceki peygamberlerimizin hayatlarına baktığımız zaman bunları görebiliyoruz. İbrahim peygamberimizin babası Azer için özür dileyeceğini, af dileyeceğini söylemesi, tabii ki o İbrahim peygamberimizin çok ince yürekli olmasından kaynaklanan bir şeydi. Hemen Allah-u Teala baban bir müşriktir, onun için af dileyemezsin demiş idi. Bunlardan anlıyoruz ki biz şefaat yetkisi bir kere şefaat edilecek olan insanın kesinlikle iman sahibi olması lazım. İnanç yoksa, iman yoksa böyle birine şefaat edilmez. İkinci olarak da şefaat edilecek kimsenin imandan sonra da kimlere şefaat edildiğini bilmiyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kızı Fatıma'ya babanın peygamber olmasına güvenme derken, eğer peygamberimizin kimlere şefaat edeceği konusunda kendisine bir yetki verilmiş olsaydı herhalde kızına böyle bir söz söylemezdi. Biz bunlardan şunu anladık, kısaca toparlamamız gerekirse, şefaat vardır, doğrudur, ama kimin şefaat edeceği ve kime şefaat edileceğini Allah kıyamet gününde kendisi belirleyecek. Bir Müslümana diyecek ki, falan sana ben şefaat yetkisini veriyorum ama verdiği insan kendi hısımına, kendi eş ve dostuna değil, Allah kendi isteğiyle gidip de şuna şuna şefaat edeceğim demeyecek. Allah diyecek ki Ahmet'e, Mehmet'e, Allah'ın belirlediği insanlara, belirlediği kimselere şefaat edecektir. Öyleyse inşallah bizler böyle bir sapık ve yanlış düşüncenin içerisinde olup da bu dünyadayken falan kimse bana şefaat edecek, falan ben onun peşinden koşuyorum diyerek yanlış bir anlayışın, yanlış bir düşüncenin içerisinde inşallah olmayalım. Bu yanlışla bugün toplumumuzda maalesef böyle bir yaygın ve yanlış bir kanaat var. Şefaat yetkisinin bazı insanlarda olduğunu düşünenler var. Bu yetkinin Allah tarafından kendisine verildiğini düşünenler var. Böyle bir iddiada bulunanlar var. Bu ayetler ve buna benzer Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayetler bize bunun böyle olmadığını, şefaat edenin de, şefaat edilecek olanın da kıyamet günü Allah tarafından belirleneceğini bilelim, tespit edileceğini bilelim. Yoksa hiç kimsenin, hiç kimseyi ben seni şefaat edeceğim diye böyle bir garanti, söz vermesi kesinlikle mümkün değil. Allah tarafından verilmiş olan bir söz değil. Evet. Bundan sonra Allahu Teala وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا der. Yani bu Allahu Teala'ya bugüne kadar çok ağır gelen, Allah'ın çok gücüne giden bir isnat. Rahman çocuk edindi dediler. وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا. Bu merhametli olan, sonsuz şefkat ve hoşgörüsü olan, esirgeyen, koruyan, bağışlanması gerekene bağışlayan, acınması gerekenlere karşı acıma davranan, yeryüzündekidir yediren, içiren Rabbimiz için insanoğlundan bazı insanlar dediler ki, وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا, o çocuk edindi dediler. Tabii ki bu Allahu Teala'nın çok gücüne giden bir hadisedir. Bunu söyleyenler de Yahudilerden ve de Hristiyanlardan, Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak söyleyenler var. Başka ayet-i kerimelerde zaten Rabbimiz Hazreti İsa'ya böyle dedi. Bu teslisi, baba, oğul, kutsal ruh denmesini bunlara sen mi söyledin? Hazreti İsa cevap verdi. Ya Rabbi, ben yaşadığım müddetçe böyle bir şey söylemedim. Buna sen de şahitsin ama ben öldükten sonra, ben vefat ettikten sonrasını ise ben bilmiyorum dedi Hazreti İsa. Böyle bir şey Hazreti İsa da söylememiş olduğunu yine bize Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Böyle bir şey olmamıştır. Allah'ın zaten bizim Kur'an-ı Kerim'deki İhlas suremiz buna en güzel cevabı verir. Allah doğmadı, lem yelit ve lem yulet. Allah doğmadı ve de doğurmadı. Doğmadı, annesi babası yok. Doğurmadı, oğlu kızı, böyle bir şeyler Allah için düşünebilecek şeyler değildir. Elbette ki Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelmesinin sebep ve hikmetleri vardır. Allahu Teala, o günkü toplum determinist bir toplumdu. Yani sebep sonuç ilişkisine dayanan, Allah'ın gücünü kuvvetini unutmuş bir toplumdu da Allah öyle bir kızcağızdan, öyle bir kadıncağızdan bir çocuk dünyaya peydah edildi ki hiç kimse Hazreti Meryem'in iffet ve namusundan şüphe edemediler. Sen iffetsizsin, sen namussuzsun diyemediler. Bugün de zaten Hristiyanlık alemi Hazreti Meryem'i Hristiyan kız ve kadınlarına örnek gösteriyor. Bütün karlarda, otogarlarda, havalimanlarında, okullarda Hazreti Meryem'in resminin olmasının anlamı ve mesajı çocuklara, kızlarına ve kadınlara diyorlar ki siz de Hazreti Meryem gibi iffetli ve namuslu olasınız diye. Kur'an-ı Kerim de tabii ki Hazreti Meryem'i bize örnek gösterir. Tahrim suresinde Allahu Teala iki kadını örnek veriyor. Bunlara dikkat edin, bunlar gibi olun. Birisi Meryem, diğeri ise Firavun'un hanımı. Bunu örnek alın diyor. Hazreti Meryem iffet ve namus konusunda örnek almamız, bizim kadınlarımızın da bizim kızlarımızın da örnek alması gereken şahsiyetli bir kadıncağızdır. Aynı zamanda Firavun'un hanımı da kendisine o kadar çok işkence yapılmış olmasına rağmen, o sarayda, o saltanatta yetişmiş bir kadın olmasına rağmen Musa Aleyhisselam'ın dinini tercih etmesinden dolayı Firavun tarafından zulüm görüyor ve de Allah'a, ya Rabbi bana cennette bir köşk ver. Bu adamın işkencesi benim için önemli değil. Kendisine işte işkence, işte köşk. Eğer Musa'nın Rabbini inkar edersen köşkte yaşarsın. Yok, eğer Musa'nın Rabbini inkar etmezsen o zaman bu işkenceyi çekeceksin dendiği zaman, Ya Rabbi bana cennette bir köşk vererek dünyanın makamını, şöhretini, şanını, lüksünü, şatafatını elinin tersiyle itmiş ve Allah'tan bir köşk istemişti de, Kur'an bize bu kadını, Firavun'un hanımını hatırlatarak diyor ki, siz de kendinize bir takım makam ve mevkiler teklif edilebilir. Dünyanın şanı, şöhreti teklif edilebilir. Değil mi ki Allah'ın inancına, Allah'a itikadına terstir? Allah bu yaptığınız işten gücenecektir, darılacaktır. O zaman elinizin tersiyle itin. Bakın bu Firavun'un hanımı size örnektir deniyor. İki kıtane kadını da örnek almayın der. İşte Lut peygamberimizin ve de Nuh peygamberimizin hanımlarını da örnek almayın. Allah kocalara bir peygamber olmasına rağmen onlara gelen belayı kocaları onların başından savamadı diye de açıkça dile getirir. Evet, Allah'ın çocuk edindiği sözcüğü böyle bir laf ettiler. İsa peygamberimizin babasız dünyaya gelmiş olmasından dolayı. Halbuki o çocuğun, yani Hazreti İsa'nın babası dünyaya gelmesinin sebebi demin de söylediğimiz determinist düşünceyi çürütmek içindi. Allah-u Teala öyle bir kadıncağızdan İsa peygamberimiz dünyaya geldi ki işte hepsi o gün pes ettiler ve çaresiz kaldılar. Bunu kabullenmek zorunda kaldılar da öncesinde böyle bir düşüncedeyken bu sefer de bir başka yanlış ve sapık düşüncenin içerisine girdiler. Bundan sonra da dediler ki Hazreti İsa Allah'ın oğludur diye yanlış bir yakıştırmanın içerisinde giriverdiler. وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِتَّا Bundan sonra da hakikaten siz pek çirkin bir şey ortaya attınız. Söylediğiniz şey normal, kabul edilebilir bir şey değil. Öyle bir şey söylediniz ki تَكَادُ السَّمَاوَاتِ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا Sizin söylemiş olduğunuz bu sözcükten dolayı neredeyse gök çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yakılıp düşecektir. Yani bu söz eğer gerçekten fiziki bir bomba etkisi olmuş olsaydı, böyle bir etki olan bir bomba olmuş olsaydı, bu söylediğiniz sözden dolayı, bu çirkin yakıştırmadan dolayı, bu ortaya atmış olduğunuz çirkin iddiadan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yakılıp düşecektir. Bunlar da tabii Hristiyanlık alemi de, bunu söyleyenler de Allah-u Teala'nın böyle bir çocuk edinmesinin olabileceğini kendileri de tahmin etmiyorlardı. Ama bu yanlış itikat ve inançlarından dolayı da Allah-u Teala onlara gerekli cezayı dünyada da verdi. İnşallah ahirette de bu cezanın karşılığını görecek. Yoksa onların sahip olduğu inanç da, gerçek Hristiyanlık inancı da, Hazreti İsa'ya gelen dinde de, onların peygamberleri de, ne Allah'ın çocuğu olduğundan, ne Allah'ın böyle bir durum, Allah için çocuk iddiaz etmenin çok büyük bir suç, Allah'ı gücendirecek bir davranış olduğunu onlara Hazreti İsa peygamberimiz de söylemiş idi. Ama bunlar inatlarında ve isyanlarında ileri boyuta giderek Allah'ı çok çok gücendirecek bir söz söylediler. وَمَا يَنْبَغِ لِلْرَحْمَنِ اَنْ يَتَّقِذَ وَلَدَى Halbuki çocuk edinmek Rabbinin şanına yakışan bir işte değildir. Yani Allah'tan beklenen böyle bir şey, Allah'ın çocuk edinmesi, insan mantığına da ters gelen bir olaydır. Eğer normal, objektif bir akılla düşünecek olur ise insanoğlu, yani Allah'ın çocuk edinmiş olması da normal şartlarda kural dışı bir davranıştır. Yani kuldan beklenen bir Allah'ın böyle bir çocuk edinme demesi, normal şartlarda bir kulun söylemesi gereken bir şey de değildi. Allah'ın şanına, şerefine yakışan bir davranışta olmazdı böyle bir şey yapmış olması. Onlar bunu bildikleri halde Allah-u Teala için böyle bir yakışıksız iddiada bulundular. İn küllü men fis semavati vel ardı illa atir rahmani abda. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız kul olarak Rahman'a gelecektir. Göklerde ve yerde olan herkes, her şey, buna Hazreti İsa peygamberimize dahildir. O Allah olacak değildir. Allah'ın böylesine bir iddiada bulunmuş olmalarından dolayı Allah'ın çocuğudur demek yanlış bir şeydir. O yeryüzünde olan bir insandı. Normal insanlar gibi çarşıda pazarda geziyordu. Bunu nitekim başka ayet-i kerimelerde de görüyoruz Hazreti İsa'nın böyle birisi olduğunu. Yani Hazreti İsa'nın biyolojisinde, organizmasında diğer insanların organizmasından ve yaratılışından farklı bir şeyler yoktu. ve erkek çocuğunda neler varsa onda da aynı şeyler vardı. Yiyordu, içiyordu, geziyordu, dolaşıyordu. Böyle bir halde yaşayan bir insandı. Kendisinde ilahlık özelliklerin hiç olmayan, tamamen beşeri zaafları olan, beşeri yönleri olan bir insandı. Bir insan, gören bir insan onda ilahlık özelliklerin değil de beşer olma özelliklerini görülürdü. Hazreti İsa peygamberimiz de insanlara beraber çarşıda pazarda gezerdi. İnsanlara beraber yerdi, insanlara beraber içerdi. Zaman zaman ağlardı, zaman zaman gülerdi, zaman zaman üzülürdü. Böyle bir insana karşı elbette ki Allahu Teala dedi ki çünkü yakışıksız bir söz söylediniz ve göklerde yerde ne varsa hepsi istisnasız olarak kul oldukları halde, bir beşer oldukları halde Allah'ın huzuruna gelecekler ve onların herkes o gün Hazreti İsa peygamberimizin de bir kul, bir beşer olduğu halde Allah'ın huzuruna geldiğini görecektir. لَقَدْ اَحْسَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarında tespit etmiştir. O Allahu Teala'nın bu kulların söylemiş olduğu sözleri ve yaptıkları işlerin hepsini Allahu Teala hepsini kuşatmıştır. Her insanın yaptığı şeyleri ve sayılarında o gün tespit etmiştir. Ve kulluhum atihi yevmel kıyameti ferda ve o gün yani kıyamet gününde bunların hepsi de Allah'ın huzurunda tek başına ve yapayalnız geleceklerdir. Ne etraflarında birileri olacak ne Hazreti İsa'ya İlah'tır demelerinden dolayı Allah tarafından kendilerine bir torpil geçme söz konusu olacak ve herkes o gün kendi başına yapayalnız kalmış olacaklardır der Allahu Teala. Bunun dışında bir de inanan insanlar var. İnnellezine amenu ve amilussalihati seyece'alu lehumurrahmanu vutta. İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince Allahu Teala'nın Rablığını, Allah'ın tek ilah olmasını, ona ne evlat, ne anne baba, ne çocuk ittihaz etmeden, Allah kendisi nasıl tarif etmişse, vahiy içerisinde, Kur'an içerisinde, kutsal kitap içerisinde, öylece iman etmiş, öylece kabullenmiş ve Allah ve Resulünün istemiş olduğu ve amelü salihati, salih amellerde de bu iyi davranışta bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. O Allahu Teala hem kendisi sevecek hem de kullarına Allahu Teala bunun sevdirecektir. Burada Mekke sokaklarındaki işkence gören salih insanları Allahu Teala teselli etmekte olduğunu görüyoruz. Onlara salih amelleri, iyi davranışları nedeniyle insanların kendilerine saygı ve hürmet zamanın yaklaştığını belirtildiğini görüyoruz. Kalpler onlara yöneltilecek ve bütün dünya onları saygıyla anacaklarını bize hatırlatarak bu evrensel ilkiye göre vuku bulacaktır. Günahkar, kibirli, kendini beğenmiş olanlar ve insanları batıla ve iki gözlülükle yönetmeye çalışanlar hiçbir zaman kalpleri, gönülleri esir edemeyecekler. Diğer taraftan insanları doğrulukla, samimiyetle ve iyi amellerle doğru yola çağıranlar, İlk başlarda onursuz insanların düşmanlığı ve ilgisizliğiyle karşılaşsalar da en sonunda onların kalplerini kazanmaya başaracaklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle diyor. Yüce Allah kulunu sevince Cebrail'e seslenerek ben falancayı seviyorum sen de onu sev der. Bunun üzerine Cebrail de o adamı sever. Cebrail arkasından bütün melekleri seslenerek Allah falancayı seviyor, siz de sevin der. Bunun üzerine melekler de o kulu severler. Arkasından o kulun yeryüzündekiler tarafından da sevilmesi, sempati görmesi, benimsenmesi sağlanır. Buna karşılık Yüce Allah kulundan nefret edince Cebrail'e seslenerek şöyle der. Ben falanca kulundan nefret ediyorum, ondan sende nefret et. Bunun üzerine Cebrail de ondan nefret eder. Arkasından meleklere seslenerek Allah falancadan nefret ediyor. Siz de ondan nefret edin der. Bunun üzerine melekler de ondan nefret ediler. Arkasından yeryüzündekilerden de okuldan nefret etmeleri, antipati duymaları istenir. Ve onlar da yeryüzündekiler de okuldan nefret ederler, antipati diyorlar. Bu hadis-i şerifin Buhari'de ve İmam-ı Ahmet tarafından rivayet edildiğini görüyoruz. Bu hadislerden ve bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki Allahu Teala eğer bir kulu seviyorsa onu hem meleklere hem de yeryüzündekilere sevdiriyor. Ama bir kuldan Allah nefret ederse ondan sonrasında Allah ona hem meleklerden nefret ediyor hem de yeryüzündekiler ondan nefret ediyorlar. Elbette ki Müslümanlar içinde bulundukları sıkıntılar sonrasında eğer sabrederlerse, sabırı davranırlarsa bunun sonucunda çok büyük bir başarı ve insanlar tarafından sevgi ve hoşgörüyle toleransla insanlar tarafından insanlarca böylece bakıldığını da görebilmekteyiz. Bunun örnekleri hem İslam tarihinde vardır hem de peygamberimizden önceki peygambere baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Fe innema yessernahu bil lisanike litubeşşira bihil müttakine ve tunzira bihi kavmen lütta. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala hitap ederek ey Resulüm biz Kur'an'ı sadece onunla Allah'tan sakınanları müjdeleyesin ve şiddetle karşı çıkan bir topluluğu uyarasın diye senin dilinle indirilip okutarak kolaylaştırdık. Yani Kur'an-ı Kerim bir peygamberimizin dilinde gelmiştir. Bu normaldir, normal bir davranıştır, olması gereken bir şeydir. Yoksa peygamberimize yabancı bir dilde gelmiş olsaydı hepimiz söylerdik ki bu normal karşılanabilecek bir şey değildir. Bütün peygamberimizin kendi dillerinde geldiği gibi kutsal kitapları bizim peygamberimize de kendi diliyle gelmiştir. Bu bir. İkincisi, bu Kur'an'la Allah'tan sakınanları, Allah'ın yolunda yürüyenlerin karşılığında elde edecekleri mükafatı insanlara müjdelemen için biz sana Kur'an'ı indirdik. İki, üçüncü olarak da şiddetle karşı çıkan bir topluluğu uyarasın diye şiddetle sana karşı çıkan, Allah'a karşı gelen bir topluluğu da uyarman için Allahu Teala bu Kur'an'ı sana senin diline indirdi demektedir. İndirdiğini peygamberimize bu ayet-i kerime de Rabbimiz bildiriyor. Evet. Son ayet-i kerimede de Allahu Teala ve kem ehlekna kablahum min qarnin hel tuhissu minhum min ahadin ev tesma'u lahum rikza. Biz onlardan önce nice nesiller helak ettik. İlk helak ettiğimiz bu olmayacak. Bunların atalarından, bunların yolunda yürümüş olanlar elbette ki daha önceden de vardı ve biz onları helak ettik. Sen onlardan herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya onlara ait cılız bir ses işitiyor musun? Onlardan sana bir şey var mı? Bir şey gördün mü? Nuh peygamberimizden, Ad peygamberimizden, o günkü yaşayan insanlardan onların varlığına, onların büyüklüğüne, onların gücünü ve kuvvetinin, onların hakimiyetini bugün hissettiren herhangi bir şey var mı? Onlar tamamen yok olup gittiler. Kur'an ifadesiyle ke enlem yâne fîhâ, sanki onlar hiç yaşamamış gibi oluverdiler. Evet, peygamberimize o gün Allahu Teala teselli vermek adına böyle bir hitapla bu Meryem suresini bitiriyordu. Biz dedi seninle mücadele eden insanlardan önce de nice nice nesiller helak ettik. Onlardan bugün onların gücünü kuvvetinden etkilenmiş de bugün hakimiyeti sürdüren bir topluluğun varlığı iddia edilemez. Hepsi tamamen yok olup gittiler. Ne ekonomileri, ne askeri güçleri, ne siyasi güçleri, ne mimari yönden güçlü olmaları kendilerine hiçbir fayda vermedi. Hepsi tarih sahnesine silinip gittiler. Bugün de Allah'la, peygamberle, dinle mücadele edenlerin sonları bu önceki atalarından farklı olmayacaktır. Onlar da tarih sahnesinden yok olup gideceklerdir. Bu konuda Müslümana düşen görev Allah ve peygamberin dediği yolda velev ki yalnız da kalmış olsa bu mücadeleyi devam ettirmektir ve Allah'la birlikte olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.